Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Türkiye'nin siyaset ajandasından öne çıkan konuları değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız. Programımızı Murat Baran hazırladı. Kumanda masasında sesimizi teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Elbette programımız süresince sizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerini bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463-34-19, 463-34-21. Eğer sosyal medya üzerinden bize ulaşmak isterseniz elektronik postalarınızı meclisgundemi@trt.net.tr'ye gönderebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden bize ulaşmak isterseniz Facebook ve Twitter adresimiz trt.tsr meclis gündemi başlığını taşıyor. Efendim, Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülüyor. Teklife göre endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutulacak. Mecliste öne çıkan konulardan biri de bütçe olacak. 2023 yılı bütçesi pazartesi günü meclise sunuldu ve cuma gününden itibaren plan ve bütçe komisyonunda görüşmeleri başlayacak. Bütçede öne çıkan başlıklardan biri şüphesiz tarıma ayrılan pay ve bu alanlarda atılacak adımlar olacak. Biz de bugünkü programımızda her boyutuyla bu konuyu mercek altına alacağız. Elbette tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri de tüm dünya yakından izliyor. Mutabakata ilişkin son durumu da değerlendireceğiz. Hemen stüdyo konuğumuzu takdim etmek istiyorum. AK Parti Kars Milletvekili, Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Yunus Kılıç bizimle. Sayın Kılıç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Biz de buradan aracılığınızla bütün dinleyenlere saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.
Sağ olun efendim. Öncelikle yoğun programınız arasında konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tarıma dair çok başlık var. Hepsini konuşacağız ama öncelikle tahıl koridoruna ilişkin gelişmeleri size sormak istiyorum. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde özellikle Türkiye'nin girişimleriyle bir koridor oluşturuldu ve oradan dünyanın ihtiyacı olan gıda maddeleri ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu koridor planlandığı şekilde işleyebildi mi? Geldiğimiz nokta itibariyle son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hakkı Bey, öncelikle bu koridorun kıymetinin iyi bilinebilmesi için ne anlama geliyor? Dünya gıda ticaretinde, özellikle hububat ticaretinde önemi nedir? Bunu bir iki cümleyle izninizle vurgulamak isterim. Dünyada elbette her ülkenin kendine göre bir üretimi var. Fakat dünyada uluslararası ticarete konu olan tahılın 1/3'ünü o gördüğünüz şu anda savaşmakta olan Ukrayna ve Rusya sağlıyor. Bu çok önemli ve büyük bir miktar. Bunun miktarın büyüklüğünü de daha iyi anlaşılsın diye dünyada fakir, bir takım sıkıntılar içerisinde olan, gıdaya ulaşma problemleri olan, bulduğu zaman da yeterince yükseldiği zaman alamayan 50 ülkenin gıda, tahıl ihtiyacını bu iki ülke karşılıyor. O kadar önemli. Belki tuzu kuru olan ülkeler bir şekilde bir yerlerden bulabilirler ama özellikle Sahra Altı Afrika ülkeleri, bazı gelişmekte olan ülkeler tamamen tahıl ihtiyaçlarını bu iki ülkeden karşılıyorlar. Biz sadece Ukrayna'dan çıkarılması düşünülen 20 milyon ton civarındaki buğdaydan ve biraz mısırdan bahsediyor gibi görünüyoruz ama aslında 40 milyon tondan bazen 60-70 milyon tonlara ulaşan da Rusya'nın ihraç edebileceği, yani dünya ticaretinde konu olabilecek bir tahıldan ve ağırlıklı mısırdan da bahsediyoruz. Bunlar olmadığı zaman bakın bu 50 ülke başta olmak üzere nereden ne bulursak alma koşturmasına giriyorlar, telaşına kapılıyorlar ve birçoğu da ulaşamıyor. Zaten açlık içerisindeler, yoksulluk içerisindeler. En ağır yükü, darbeyi bu ülkeler alıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gelince, Türkiye'nin kendi tahıl üretimini kendisi yeterince yapıyor. Bazen şöyle söylerler ya, efendim Türkiye kendi ithalatı için bunu yapıyor. Asla öyle bir şey yok. Bizim bu yıl, şükürler olsun Mevlam da yardım etti, 20 milyon tonun üzerinde buğday rekoltemiz var. 7,5-8 milyon tona yakın arpa rekoltemiz var. Bunları düşündüğünüz zaman bizim ihtiyacımız da 19 milyon ton. Yani fazlamız var, eksiğimiz yok. Bu tahıl koridorundaki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu olağanüstü gayreti ve dünya lideri konumunda olmasından kaynaklanan avantajını da tamamını kullandı. Tabiri caizse kredisini kullandı ve bu koridoru yürütülecek hale getirdi. İstanbul'da izleme merkezi kuruldu biliyorsunuz. Bunda hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan hem Birleşmiş Milletler'den insanlar var. Ve kurulduğu günden, açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 8 milyon ton hububatın dünya ticaretine ulaşmasına sebep oldu. Bazen şöyle eleştiriler oluyor. İşte bunlar zengin ülkelere, hayır öyle bir şey yok. Kim o ticareti bu ülkelerle yapmışsa gemi direkt oradan çıkıp oraya gidiyor. Yani gemi yolda rota değiştirdiği falan filan yok. Fakir ülkelere de gidiyor. Bu daha önce de gene gıda ticaretini yapmakta oldukları ülkelere de gitmeye devam ediyor. Bizim açımızdan şöyle bir kıymeti daha var. Burası daha önemli. Bakın bu tahıl koridoru kimse düşünemezdi ki her gün birbirinden onlarca insanın öldüğü bir savaşın ortasında, her gün birbirlerine füzeler, uçaklarla saldırdıkları bir dönemde, efendim Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ara buluculuğunda bunun yapılabileceğine kimse ihtimal dünyada vermiyordu.
Evet.
Hatta olmamasını isteyen, en azından Türkiye aracılığıyla olmamasını isteyen dünyada çok sayıda da ülke vardı. Bütün bunların inadına ve sonradan bunların da hürmet ettiği bir sürece geldi. Türkiye artık her yerde bunlar da anlatıyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızı. Şu anda son derece güzel işliyor ve hani 3 aylık sürelerdi bu ve ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız o sıcak ilişkilerini devam ettiriyor ve bu tahıl koridoru uzatılarak süreleri devam edecek.
Evet, tabii o konuda bazı endişeler de var. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları oldu. Rusya'dan gübre ve gıda çıkışı noktasında hala anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmediğine dair sözlerdi bunlar. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşmeler oldu. Uzatılabilir mi o süre? Çünkü Kasım'ın ortası itibariyle bildiğimiz kadarıyla o süre dolmuş olacak.
Ben şu anda uzatılmaması için hiçbir sebep olmadığını düşünüyorum. Sayın Putin de Cumhurbaşkanımızın bu konudaki adaletli arabuluculuğuna son derece saygı gösteriyor. Ve uzayacağını düşünüyorum. Rusya şuna biraz itiraz etmişti hatırlarsanız. Efendim biz bunların daha çok fakir devletlerin eline geçmesiyle alakalı bir iyi niyet gösteriyoruz ama daha çok zengin ülkeler bunları alıyor. Hatta gerekirse onlara satıyor diye bir kaygısı vardı. Haklı bir kaygıydı. Olayın felsefesine uygun değildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bunun da sözünü verdi ve takibini Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapıyor. Hangi ülkelerin ihtiyaçları varsa o bağlantılar hangi ülkeler kurmuşsa o ülkelere gidiyor. Bir de daha başka bir şey daha var burada. Hakkı Bey, sadece tahıl değil bakın. Aynı zamanda Avrupa Birliği gübresinin %50'sinden fazlasını Rusya'dan alıyor.
Evet.
Yani bu Rusya'ya karşı olan bu tavırları, bu yaptırım ve bu inatları devam ederse bir müddet sonra Avrupa'da üretimlerde ciddi noksanlıklar ortaya çıkacak. Yani tahıl koridoruyla biz bu gıda hububat eksiğini dünyaya kazandırmaya gayret ederken kendilerinin bu anlaşma tutumundan dolayı bir müddet sonra yeterince gübre kullanamayacaklar ve yeterince üretim elde edilemeyecek. Ayrıca bir sıkıntı daha çıkacak. Ben umuyorum ki Rusya'ya da, hani şu anda Ukrayna'nın tahılını dünya piyasalarına çıkarıyoruz biz bu aracılıkla, ama ben de istiyorum ki dünya gıdası açısından, gıdanın güvenliği açısından ülkelerin arasındaki savaş kendi mecrasında inşallah son bulur. Bir an önce Rusya'daki bu gübrenin de, hatta Rusya'daki mısırın ve tahılın da diğer tahıl ürünlerinin de bir an önce dünya ticaretine konu edilmesi lazım. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız gayret sarf ediyor. Rusya da bunu istiyor ve bunu eğer yapabilirsek hep beraber dünyanın da katkısıyla Birleşmiş Milletler'in de, Rusya bu sürecin daha uzun sürdürülmesine bizden daha büyük katkı verir.
Evet, tabii hem gıda arz güvenliğinin sağlanması bakımından son derece önemli. Diğer yandan baktığımızda aslında son dönemde gıda fiyatlarında önemli artışlar oldu. Enerji fiyatlarıyla birlikte bunun dünyadaki pek çok ülkede rekor enflasyon rakamlarının açıklanmasına yol açtığını da gördük. Bu anlaşmanın devamı herhalde o bakımdan önemli. Bir başka boyutu, özellikle bu yaz döneminde de her ne kadar savaş olsa dahi Ukrayna'da ve Rusya'da önemli miktarda yine hasat gerçekleşti. Onların ulaşması bakımından da yine anlaşmanın uzaması herhalde son derece önem taşıyacaktır.
Şimdi bu kötü havayı biliyorsunuz fırsatçılar sever. Dünyada da biliyorsunuz böyle kapitalizmin emperyalizm boyutunda kullanıldığı ülkeler var. Kullanan ülkeler var. Dünyada devasa firmalar var. Bunlar bunu fırsata dönüştürdüler. Eğer bu ülkeler arasındaki uyumsuzluklar da bunların yapmış olduklarına katkı verirse gıda fiyatlarında bazen öngöremediğimiz spekülatif artışlar da olabilir. Bunlar zaman zaman da yaşandı. Eğer biz bunları ortadan kaldırır ve bu etkileri azaltabilirsek bu adamlar en azından umduklarını yeterince bulamayabilirler. Biz de gıdaya daha ucuz ve daha fazla istediğimiz kadar ulaşabiliriz. Çünkü sadece gıdanın ticareti değil, gıdanın lojistiği de dünyada birkaç tane firma elinde. Adam 3-5 gün gemisini yüzdürmediği zaman dünyada gıdaya ulaşamayacağız, istediğimizi bulamayacağız, paramız olsa da alamayacağız endişesi oluşuyor. Bu aslında arzda bir eksiklik olmamasına rağmen bir talep enflasyonu doğuruyor. İnsanlar kaça bulursam alayım. Hele özellikle devleti yönetenler benim vatandaşımın karşısında ben ülkemdeki insanıma sıkıntı çektirirsem bunun siyasi sonuçları da oluyor. Alayım ben hangi fiyattan olursa alayım. Ya alıyorsunuz da bu parayı veremeyecek dünyada ülkeler ve insanlar var. Ve bir anda fiyatlar çok yukarılarda seyrediyor. Bu gıda koridorunun, tahıl koridorunun açılması bu manada da hem gıdaya ulaşmakta zorlanan ülkeler için hem dünyada gıda fiyatlarının daha aşağılarda oluşması için son derece önemli. Bakın tahıl koridoru başladığı zaman Hakkı Bey, buğdayın uluslararası piyasadaki tonu 450 dolarlar civarındaydı. Şu anda 330 dolarlara kadar düştü. Çok önemli bir rakam.
Evet, yağ konusunda da aslında bunu net olarak yaşamıştık bu süreç içerisinde. Sonrasında tahıl gıda fiyatları hakikaten önemli oranda arttı. Görünen o ki efendim bu tahıl koridoru konusunda önümüzdeki süreçte de yoğun olarak biz konuşmaya devam edeceğiz. Ama tarıma ilişkin konuşmamız gereken de çok başlık var.
Ayçiçeğine izin verirseniz bir cümle de. Ayçiçeği de şöyle, aslında dünyada ayçiçeğinden yağ elde edilme oranı diğer ürünlere göre %9 kadar azdır. Yani %91'i işte susamdan, soyadan, başka ürünlerden, mısırdan elde edilir. Evet. Ama ayçiçeğinin bizim ülkemiz açısından kıymeti şu. Hemen yakınımızdaki bir coğrafyada, aynı zamanda bizim damak tadımızda var, kendi ürünümüz. Dolayısıyla biz ayçiçek yağını almayı diğerlerinden daha öncelikliyoruz. Ve bu ayçiçeğinde dünyada %40-45'ini satan Ukrayna ile Rusya. Dolayısıyla bu ülkelerdeki problem aynı zamanda ayçiçeği fiyatlarının da bir anda artmasına sebep oldu. Fakat diğer yağ ürünleriyle, yağlı tohumlarla bu açık dünyada hızlı bir şekilde kapatıldı. Ben inanıyorum ki bu yıl eğer başka fiyatları böyle sıçratacak anormallikler dünyada yaşanmazsa biraz da oturaklı seyredecek diye düşünüyorum.
Evet, inşallah. Tabii tahıl koridorunun işlemesi dünya bakımından son derece önemli. Evet. Diliyoruz bu koridor hem işlemeye devam eder hem de bir ateşkesin de kapısını aralar önümüzdeki süreçte. Bu konuda da hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de bakanlarımızın yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde olduğunu da dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Tabii efendim tarıma ilişkin çok başlık var ama bunlardan bir tanesi herhalde bütçede tarıma ayrılan pay olsa gerek. Şimdi 2023 yılı bütçesi pazartesi günü itibariyle meclise gönderildi. Evet. Ve yarından itibaren, cuma gününden itibaren artık plan ve bütçe komisyonunda görüşülmeye başlanacak. Rakamlara baktığımızda tarım harcamaları için bütçeden 143 milyar liraya yakın bir kaynağın ayrıldığını gördük. Bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında ve tarımın durumunu da göz önüne aldığımızda ne ifade ediyor?
Şimdi Hakkı Bey, biz yaklaşık 20 yıllık hükümetlerimiz döneminde desteklenmesi için ön plana aldığımız sektörlerin başında tarım geliyor. Ve bunu tarım kanununun içerisine koymuşuz. Demişiz ki biz gayri safi milli hasılamızın %1'ini tarımsal destek olarak üreticimize vereceğiz. Bu o yıllar için ciddi bir iddiaydı. Çünkü Türkiye 2002 yılında toplam tarıma verilmiş olduğu destek 1.8 milyar lira kadar küçüktü. O yıllarda bu iddiada bulunmak çok önemli bir şeydi. Yapılabildi mi? Bakın yapılabildiğini bu yılki bütçede dahil gösteriyor. Şu anda bu yılki bütçede tarımsal desteklere ayırdığımız rakam 54 milyar liranın üzerinde. İnşallah lazım olmaz. Lazım olduğu zaman bu yıl mesela 2022'de ek bütçeler de yaptık. Evet. Lazım olursa yine yapılabilir. %1.15 yani %1'i taahhüt etmişiz gayri safi milli hasılanın tarımsal destek vereceğiz diye. Bu yılki bütçede 1.15. Peki OECD ülkelerinin ortalaması ne? 0.65. Yani biz OECD ülkelerinin iki katı tarıma destek vermeye devam ediyoruz. Bunun sebebi şu. Üretim önemli. Biz her şeye rağmen her ne kadar sanayide, teknolojide de önemli başarılar elde etmiş olsak da biz tarım ülkesi olduğumuzu, hayvancılık ülkesi olduğumuzu asla unutmamalıyız. Dolayısıyla buraları güçlü tutmalıyız. Çünkü sanayinin ham maddesi de bu. Tarımı elde, hele ki özellikle bu pandemi yıllarında, sıkıntılı zamanlarda tarımın ve üretimin ne kadar kıymetli şeyler olduğunu bütün dünya anladı. Biz bunu bilenlerdendik. Dolayısıyla tarımımızı kırsalda ayakta tutmaya çalıştık. Bu şunun için de çok gerekliydi. AK Parti daha iktidarlara gelmeden önce 1980'lerden sonra Türkiye'de hızlı bir şekilde, sebebi çok, şu anda girsem çok uzun vaktimiz alır, girmeyeceğim. Birçok sebepten dolayı kırsalda boşalmalar başlamıştı. Ve kentlerde yığılmalar başlamıştı, gettolar oluşmuştu. Dolayısıyla bu kalan kısmının en azından üretime devam edebilmesi için, orada yaşam standartlarının yükselmesi için köylerin altyapılarını yaptık. Oralara ciddi yatırımlar yaptık. Efendim, ve köylünün orada tutunmasını sağladık. Ama cebine de para girmesi gerekiyordu. Yani çoluk çocuğunun geleceğini orada kurgulamalı ki sarılsın ve üretsin. Bu desteklemelerimizin sebebi oydu. Ve bunu 20 yıldır yapıyoruz. İnşallah AK Parti iktidarlarında hep de yapacağız. Bu yılda biz şunu biliyoruz Hakkı Bey. Girdi maliyetleri çok yükseldi. Üretici sıkıntılı zamanlar yaşadı. Ve sattıkları ödediklerini koruyamadığı dönemler oldu. Üretici sermaye yeterliliği çok yüksek olan bir kesim değildir. Yani aldığıyla sattığını denk getirdiği zaman mutlu olan bir kesimdir. Ama biz istiyoruz ki cebinde de para kalsın. Yani çoluk çocuğuna da orada bir gelecek kurgulasın. Fırsatını bulduğu zaman kaçacak yer aramasın diye yatırım, bu desteklere yapmamızın sebebi bu. Bu yılda o duyguyla %109'luk tarımsal desteklerde geçen yılki ayırdığımız bütçeye göre bir artış var. İyi bir artıştır. Lüzum olursa daha önce yaptığımız gibi yine bu artırılabilir gelişmelerle beraber. Ve yaklaşık 143 milyon lira toplam bütçede tarıma ayrılan paydır. Bu da %3-3,5'una falan tekabül eder. Bu rakam da gayet eski yıllara göre iyi bir rakamdır. Ve ben inanıyorum ki daha az zorlanarak üretim yapılan sürece yeniden giriyoruz.
Tabii özellikle salgın ve savaş süreci gıda ve tarımın önemini hakikaten herkese bir kere daha gösterdi. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin kendi ürettiği ürünlerle ihtiyacını karşılaması son derece önemliydi. Şimdi tabii muhalefetin eleştirileri özellikle destekler konusunda falan. Evet, destek veriliyor ama çiftçinin üretebilmesi için yeterli olan destekler değil eleştirisi yapılıyor. Siz rakamları da verdiniz ama bu eleştiri için ne söylersiniz?
Şimdi istatistik dünyada en çok hürmet edilen bilim dallarından bir tanesidir. Rakamlar yalan söylemez diye bir şey var. Bakın, biz Türkiye 2002 yılında toplam bu ülke bütün alanlarda 37 milyar liralık ihracat yapıyormuş. 37 milyar dolarlık. Bakın, bu yıl tarımsal ihracatımız 30 milyar dolara yaklaştı. Sadece tarımsal. Toplam ihracatımız biliyorsunuz 250 milyar dolara falan yaklaştı, buldu.
Evet, gelecek yıl için 265 milyar
hedef konuldu. Evet, hedef yani konuldu. Dolayısıyla bunları üretmeden nasıl satacaksınız? Yani malınız olmadan kimin malını satacaksınız? Dolayısıyla Türkiye bu manada muhalefetin aklını almayacağı kadar veya da bilse de söylemeyeceği kadar ciddi bir mesafe aldı. Üretiyoruz, ürettiğimizin karşılığını alıyoruz, satıyoruz. Bir de bakın, Türkiye'de kırsalda kişi başı milli gelirimiz Hakkı Bey 2002 yılında 1000 dolarlar civarındaydı. Şu anda 3500-4000 dolarlara yaklaştı. Bu yavaş yavaş olduğu için, peyderpey olduğu için, tedricen olduğu için, içinde yaşadığımız için fark etmediğimiz bir refah artışı. Bu son 1-2 yılı değerlendirirseniz biraz içerisinde olumsuzluklar bulabilirsiniz. Ama bu bizden kaynaklı değil, dünyadan kaynaklı, herkesin etkilendiği bir süreç. Bakın, bugün o gıptayla baktığımız, Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da insanlar sokaklarda, şehirleri yakıp yıkıyorlar. Geçinemiyorlar, geçinemiyoruz diyorlar. Enerji fiyatlarını karşılamıyoruz diyorlar. Gıdaya ulaşamıyoruz diyorlar. Bakın Türkiye'de evet insanlarımız ekonomik olarak zorlanıyor mu? Özellikle dar gelirler. Elbette yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz ama oralardaki kadar etkilenmedik bakın. Bu izlemiş olduğumuz özellikle ekonomik olarak sıkıntı çekenlere hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın her noktada el atmasından kaynaklanan bir süreç. Elbette daha iyi zamanlarımız olacak. Türkiye 3500 dolardan milli geliri alıp 11.000 dolarlara çıkardığımız zamanı biliyor. Şu anda biraz daha geriledi. Dolar çünkü paritesi yükseldi. Ve bunu 3500'den 11 bine getiren hükümetlerin, Cumhurbaşkanı'nın ekibinin bunu 20-25 bin dolarlara getirebileceğine olan inancı devam ediyor. Ben inşallah bu pandeminin psikolojisinin ortadan kalkmasıyla coğrafyamızda yaşanan savaşın da yine tahıl koridorunun başlangıcı sayalım buna bitmesiyle Türkiye'nin ve dünyanın daha böyle biraz daha geleceğini bilen, gören bir sürece evrileceğini düşünüyorum. Tarım sıkıntılı yıllarını yaşadı. Ben inanıyorum ki en sıkıntılı iki yılını yaşadı. Bu kısmen geride kaldı. Bu yıl bakın ürettiğinin karşılığını aldı. Mesela size bir iki rakam vereyim. Buğdayda geçen yıla göre bu yıl alım fiyatı %260 arttı. Bak girdi maliyetleri arttı. Gübre arttı, mazot arttı, her şey arttı. Eyvallah ama 260 şeker pancarını geçen Tarım Bakanımızla beraber Kars'tan açıkladık. %245 arttı alış fiyatı. Bütün TMO'nun özellikle alıcı olduğu piyasalarda ürün fiyatları üretici lehine dengede kalsın diye çok yüksek rakamlar açıkladı. Fındıkta bakın 27 liraydı 55-56 lirayı buldu. Bütün rakamlar böyle. Yani çiftçi bütün bu zorluklara rağmen en azından cebinde biraz para gördü bu yıl. Ben inanıyorum ki gelecek yıllarda bu desteklemelerle lazım olduğu zaman yeni kalemlerle efendim üretecek, ürettiğinin karşılığını alacak. Ben buradan bunun için şunu çiftçilerimize söylemek istiyorum. Ne olur korkmayın. Sizin kıymetinizi, yaptığınız işin önemini bilen bir hükümet var ve sizi ürettiğinize pişman etmeyecek fiyatları hep bulacaksınız yani.
Evet, tabii destekler çok önemli. Şimdi çiftçiler de, tarım kesimiyle iştigal edenler de merakla o rakamları bekliyorlardı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında çiftçilere sağlanan desteklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararı efendim yayınlanmış oldu. Dolayısıyla hangi ürüne ne kadar destek verileceğini resmi gazetenin bugünkü sayısına bakarak dinleyenlerimiz görebilirler.
Evet. Tabii efendim, bir cümle söyleyeyim onunla ilgili. Mesela biz 2021'de dekara 22 lira mazot desteği veriyorduk hububatta. 22 lira şu anda 75 lira oldu bak. Tam %250'lik bir artış. Evet vatandaş diyebilir ki ya mazot fiyatları da arttı. Tamam işte biz de onun için veriyoruz ki o sıkıntı size yansımasın. Yani sizin üzerinizden kalksın, devlet alsın. Mesela gübrede 20 liraydı dekara verdiğimiz. 46 lira yaptık. Yani %130 ile %160 arasında bir artış. Sertifikalı tohumda yine %150'lik bir artış yaptık. En az parası olan, sermaye yeterliliği en az olan üretici kesimi bunun altında ezilmesin diye.
Evet, tabii özellikle kırsal kesime yönelik destekler en çok öne çıkan konulardan biri efendim. Son dönemde kırsala yönelik bazı projeler geliştirildi. Bunlar o köyden kente göçü ne ölçüde önleyebildi? Tarım sektöründe hakikaten ekimi, dikimi, yetiştirmeyi bırakıp şehre gidenlerin sayısında bir düşüş var mı? Tablo nedir bu konuda?
1980'den sonra 2005 yılına kadar her geçen gün artan bir sayı vardı. Tabii bu ne yazık ki AK Parti'ye şöyle sıkıntılı bir halde bırakmış oldu. Bu gidenler genellikle gençlerdi. Enerji yani güç gitti. Ve şu anda bizim kırsaldaki çalışanımızın, köylümüzün, üreticimizin yaşı ortalama 55-56. Bakın eskiden gençlerle zar zor yapabildiğimizi vermiş olduğumuz bu desteklerle, kullandırmış olduğumuz teknolojiyle, tarım makinaları destekleriyle falan sağlıyor hale geldik. Yani gençlerin yapamadığını bu yaşlı grupla ama makineleşmeyle yapabilecek hale geldik. Dolayısıyla bu şehire gidenlerin hızını biraz düşürdü. Ve o arada da hatırlayın, AK Parti'nin ilk yıllarında yaşanabilir kentler diye bir iddiamız vardı. Sonra marka şehirler haline getirdik. Bakın bu o arada ne yaptık? Bu köydeslerle falan bir sürü projeyle köylerin işte altyapılarını, asfaltlarını, yollarını, taziye evlerini, okullarını şimdi tekrar köy okullarını açmaya başladık. Köyleri daha yaşanabilir, gittiğinde ayağınızın çamurdan kurtarabileceği hale getirdik. Ve az önce buraya girerken de gene bir hemşerimle karşılaştık. Bakın ne dedi? Gidiyorum Kars'ta Küçük Boğatepe köyünde kendime ev yapıyorum. Yazlarımı orada geçireceğim, kışlarımı burada. Bu çok önemli. Bunu Türkiye çapında çok, bu sayı arttı. Ve ben inanıyorum ki köyleri daha yaşanabilir. Bakın sıcak asfalt atıyoruz artık köylerin yollarına. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden satık kaplamayı kim bulabilirdi? Sıcak asfalt atıyoruz. Bunları arttırdığımız sürece bizim insanımız aslında doğduğu mekanları seviyor. Buralara gelişleri, yani bu Ankara'lara, İstanbul'lara, İzmir'lere gidişleri oraları sevmediğinden değil, çaresiz kaldıklarındandı. Şimdi oralarda o imkanlar, o yaşam alanlarını güzelleştirdiğimiz sürece gelip toprağına sahip çıkacak ve yeni nesilleri inşallah orada oluşturacak. Daha bilgili, daha donanımlı, daha eğitimli çocuklarıyla.
Evet. Bu vesileyle tabii hem Serhat şehrimiz Kars'taki vatandaşlarımız hem de yurt dışında bizi dinlemekte olan tüm gurbetçi vatandaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim yayın konuğumuz AK Parti Kars Milletvekili Meclis Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Yunus Kılıç'la sohbetimiz devam ediyor. Tarım ve gıdayı konuşuyoruz. Elbette bu konu ele alınırken efendim enflasyon boyutunda herhalde ayrı konuşmamız gerekiyor. Sözleriniz arasında değindiniz belki ama özellikle bu dönem ekonomi yönetiminin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu görüyoruz. Tabii bu noktada enflasyonu en fazla etkileyen faktörlerden bir tanesi gıda fiyatlarındaki yükseliş oldu. Gıda fiyatları hem küresel anlamda hem de Türkiye'de neden bu denli yükseldi ve Türkiye'yi ne kadar etkiliyor enflasyon özellikle?
Şimdi gıdada şöyle, elbette girdi maliyetleri yükseldi. Özellikle enerji. Enerji arttığı zaman, lojistik imkanları pahalandığı zaman ister istemez sizin kaçışınız yok. Bu fiyatlara yansıyor. Gübre, bakın gübre dünyada üreten çok fazla ülke yok. Ve özellikle bu Rusya'daki savaş seyrinde yaklaşık işte bir yıldan fazladır bu kriz. Gübreye ulaşımda ciddi zorluklar var. Gübrenin bir ara şeyi tonu 6-7 katına çıktı. Bakın enerji şu anda İtalya'da enerji fiyatları %750 arttı. Dolayısıyla bunların hepsi maliyet. Bir de az önce söylediğim gibi bu zamanı fırsata dönüştürenler işin içerisine girdiği zaman gerek içeride gerek dışarıda. Yani iştahlı adam her yerde var. Bu ırkına, dinine, soyuna, sopuna bakmıyor. İştahlı adam her yerde var. Dolayısıyla bunları da kattığınız zaman ve bir de şu endişe, bazen bu endişeye hak verilebilir. Ya ben satarsam yerine yenisini koyabilecek miyim endişesi, özellikle ticaret yapan, ürünü el değiştirmesinde aracılık yapanlarda şöyle bir duyguyla hareket etmeyi gerektirir. Biraz daha fazla tedbir payı koyayım, zammı koyayım. Biraz daha, ya bunun sonu yok. Yani tedbirin sonu yok. Dolayısıyla bunlar da piyasayı son derece olumsuz etkileyen şeylerdi. Ve kriz ortamlarında bunlar olur. Bir dönem hatırlayın, Çin gibi devasa ülkeler, Hindistan gibi ülkeler şu duyguyla hareket ettiler. Kendilerinin ürettikleri hiçbir şeyi satmadılar. Ağır fonlar koydular yurt dışına çıkması için. Ve dünyada satın alabilecekleri ne varsa topladı, depoladılar. Şimdi piyasada da böyle arz aynı aşağı yukarı, talep böyle anormalleşince bir anda gıda fiyatlarında beklenmedik, spekülatif, aslında girdi maliyetleriyle de direkt ilişkilendiremeyeceğiniz kadar ciddi artışlar oldu. Şimdi bu nereye kadar depolayacaksınız? Gıda öyle uzun süre depolanabilecek bir şey değil, ürünler değil. Dolayısıyla bu iştah da azalınca şimdi biraz daha oturaklı hale geleceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'yi de etkileyenler aslında bunlardı. Çünkü siz dünya, global dünyanın dışında değilsiniz. Sizin iş adamınızla, üreticinizle, herkes, sanayicinizle dakikalık hemen internetten bakıyor. Şurada işte FOB'da ne kadar fiyatlar, bunları görüyor. Hatırlayın şekerde ciddi bir sıkıntı yaşadık geçen yıl. Neden biliyor musunuz Hakkı Bey? 20-30 yıldır ilk defa Türkiye'deki şeker fiyatları dünya şeker fiyatlarının yarısı fiyatına düştü. Dünyada o kadar arttı ki eskiden biz siz deseydiniz ki Türkiye'de efendim yurt dışına şeker satın kimse satamazdı. Niye? Çünkü fiyatlar çok yüksekti. Kimse almazdı. Yurt dışından getirmeye çalışırdı herkes. Ama şimdi şeker fiyatları bizde çok düşünce elimizdeki şekeri herkes bir yol bulup yurt dışına satmaya çalıştı. Ve bu da anormalleştirdi piyasayı. İşte stokçuluk, kaçakçılık sakladılar, çıkarmadılar falan filan. Piyasa bir alt üst oldu. Sonra Türk Şeker de müdahale etti ve bir müddet sonra biraz rayına oturdu ama anormallikler de yaşandı. Bunun sebebi de buydu. Yani sizin dünyadan etkilenmemeniz mümkün değil. Şimdi dünyada bir takım istikrar unsurları tekrar oluşmaya başladı. Türkiye'de bundan olumlu etkilenecek diye umuyoruz.
Evet tabii üreticiler sürekli hani ürettiğimin karşılığını ben tam alamıyorum endişesi taşıyor. Ama diğer taraftan tüketici boyutuna baktığımızda da marketten o ürünü alırken çok pahalıya alıyor olmaktan yakınıyor. Bu aradaki makası küçültmek için oldukça yoğun bir çalışma yürütüldü. Gıda komitesinde toplantılar yapıldı. Ne ölçüde başarılı olunabildi efendim? O makas daralıyor mu şu an?
Şimdi bunlar daha çok hallerdeki satışa konu olan mallarla alakalı sebzede meyvede daha çok oluyor. Adam diyor ki üretici ya ben 2 liraya satıyorum. Kendim de diyor lazım olduğu zaman gidip marketten 25 liraya alıyorum diyor.
Evet.
Şimdi burada tabii sürecin daha iyi takip edilebilmesi, fiyatın nasıl oluştuğunun anlaşılabilmesi, bunu bozmaya çalışanların müvidelerle cezalandırılabilmesiyle alakalı hem Ticaret Bakanlığı, hem Tarım Bakanlığı, hem İçişleri Bakanlığı, hem de yerel yönetimler ciddi tedbirler aldılar. Ve bunlar eskiye oranla biraz daha azaldı. Aynı zamanda biliyorsunuz piyasayı elinde tutan ne yazık ki Türkiye'de de az sayıda perakendeci grup var. Ben bunlara da her çıktığım televizyon ve radyo programlarında bu memleketin bir insanı olarak genetiğimize, inançlarımıza da uygun davranmaları noktasında istirhamlarım oluyor. Lütfen birbirinizle fiyat artışıyla rekabet etmeyin. Nasıl indirebilirizle alakalı rekabet edin. Bakın bunu ecnebi ülkeler yaptılar. İngiltere'de marketler toplandı dediler ki zararını cebimizden karşılamak üzere bu yılın sonuna kadar şu ana temel maddelerdeki fiyatı artırmayacağız dediler. Müthiş fedakarlık. Evet. Ben ülkemizde de bu tür davranışlar bekliyorum. Yani eğer oralarda da istikrara katkı sunmak isterlerse daha düzgün, daha öngörülebilir bir fiyat politikası ülkemizde de ortaya çıkacak. Yapmazlarsa ne olacak? Diyeceksiniz ya vatandaştan bunu beklemek yeterli mi? Hayır. Devlet burada stokçuluğa gelen cezaları artırdık. Efendim işbirliği içerisinde fiyat oluşumlarını sağlayanların takiplerini yakalandıkları zaman ağır cezalara çarptırılmasını sağladık. Ve başka bir şey daha yaptık. Rekabeti de geliştirmek adına biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız öncülük etti açıkladı. Tarım marketleri ülke çapında yaygınlaştır hale getirdik. Daha da yaygınlaşacak. İnşallah başka kurum ve kuruluşlar da bu piyasaya rekabeti daha da artıracak noktada girerler. Ve insanımız hak ettiği fiyata istediği malı istediği kadar alabilme imkanına kavuşur.
Evet tabii zincir marketlerle ilgili sözleriniz çok konuşuldu ilk açıkladığınızda. Sonrasında tarım kredi marketler şimdi ürünleri fazlalaştırıp daha ucuza satmaya çalışıyorlar. Bunun piyasada fiyatları dengeleme anlamında ne kadar etkisi oldu efendim?
Şimdi bazen bu olayın mantığını çok kavrayamamış insanlar şöyle eleştiriler yapıyorlar. İşte ben bugün gittim falan markette şu ürüne baktım. Atıyorum 11 liraydı. Tarım krediye baktım 11,5 lira. Hani burada indirim diyor. Şimdi aslında mantık şu. Tarım kredi piyasada olduğu sürece o ürünü adam 15 lira yapamıyor. Tarım kredi fiyatın aşağıda dengelenmesiyle alakalı bir politika yürütüyor. Yoksa tarım kredi bütün ürünleri efendim yarı fiyatına satacak iddiası yok ki. Ben diyor küçük karlarla kurumum ayakta kalacak şekilde şu malı alıp bazen üyelerinden, üreticilerinden, bazen piyasadan veya dışarıdan. Ama beni şu kadar kurtarır diyor bir fiyat koyuyor. Öbürleri Her sabah geliyorlar, tarım kredinin fiyatlarına bakıyorlar. Diyorlar ki aa, bunlar arttırmadı, biz de arttırmamamız lazım. Tarım kredi burada dengeyi sağlıyor.
Regülatör görevi
tabii,
var.
Regülasyon görevini fiyatların aşağıda oluşmasıyla alakalı sağlıyor. O yüzden piyasaya çok ciddi bir destek verdiğini ben biliyorum. Ben aynı zamanda çok meraklıyımdır. Küçük de olsa esnaflıktan gelen birisiyim. Her gün fiyatları takip ederim. Ve tarım kredilerinin bu manadaki katkısının da farkında olanlardan birisiyim.
Tabii bu noktada ben 3 ürünle ilgili fiyat artışlarını ayrıca sormak istiyorum. Çünkü doğrudan mutfağı ilgilendiren konular et, süt ve şeker. Bu ürünlerdeki fiyat artışları son dönemde çok konuşuldu. Siz hem et ve sütün hem de şeker pancarının yetiştirildiği bir bölgenin insanısınız. Kars'tan geliyorsunuz. Bu ürünlerdeki fiyat artışının sebebi de yine bu anlattığınız gerekçeler mi efendim?
Şu anda açık söylemek lazım. Kırmızı etin fiyatı Türkiye'de yüksek değil. Hatta bana göre biraz da başka ürünlerle kıyasladığınız zaman hak ettiği değerde bile değil. Bakın mesela gidiyorsunuz bir peynir fiyatına bakıyorsunuz 150 lira. Hatta bazı markalar abartmışlar 250 lira beyaz peynir satıyorlar. Gördüm ben yani. Ama etin fiyatı şu anda işte 115 lira, 120 lira doğuda falan, batıya geldiğinizde tabii aldığınız kasaba markete göre de değişir de etin veyahut da cinsine, kalitesine göre. Efendim şimdi burada bir anormallik şu anda yok. Yani fiyatlarda o çok uçuk satanları demiyorum. O parası olan gidip alıyor. O bizim piyasamız değil. Normal et süt kurumunun sattığı fiyatlar ve ortalama bir kasaptaki satılan fiyatlardan bahsediyorum. Şu anda yüksek değil. Niye? Çünkü yemle alakalı bunun. Etin oluşumundaki %70'i yemden kaynaklanıyor fiyat. Yemin de şu anda ortalama fiyatı 7 lira falan civarında. Yani siz 20 kilo falan düşündüğünüz zaman şeyi neredeyse 140 liraya falan çıkıyor bakın. Hadi 6 liraya düşünün, 120 liraya çıkıyor. Yani şu anda et yem paritesi açısından düşündüğünüz zaman etin fiyatı Türkiye'de yüksek değil. Beyaz et tabii ki daha da düşük şu anda. Bunlar da girdi maliyetleriyle direkt alakalı olduğu için. Bakın biz geçen yıl işte 2,5 liraya TMO fiyatlar yükselmesin diye efendim üreticilerimize buğday verdi, arpa verdi, mısır verdi. Yani yarısı fiyatına neredeyse. Fiyatları belli ölçüde tutabilmek için. Şimdi bu girdi maliyetini düşürdüğünüz için şu anda Türkiye'de fiyatlar biraz daha uygun. Bunun önüne geçmezseniz, bu destekleri hükümetimiz vermemiş olsa, un sanayicisine, yem sanayicisine, kanatlı sektörüne, balık sektörüne bunları vermemiş olsak fiyatlar daha da yüksek olabilir. Çünkü girdi maliyetleri kabul etmemiz lazım. Hem enerji hem girdi maliyetleri yüksek. Süte gelince, süt şu anda biliyorsunuz 7,5 liraydı. 20 kuruşta prim veriyorduk. 7,70. Şu anda 8,5 fiyatı 50 kuruşa çıkarıldı primi. Dolayısıyla 9 lira oldu. Kısmen ferahlatabilir süt ünekçiliği yapanları. Ama hala tam rakamı mıdır? Biraz daha ihtiyaç olabilir. Çünkü burada da eğer çok kısarsanız, yani efendim enflasyona çok fazla katkısı olmasın diye aşırı kısarsanız, bu zaman vatandaş altından kalkamaz, süt ineklerini kesime gönderir ki en çok korktuğumuz şey olur.
Son dönemde tabii, de çok eleştiriler geldi bu konuda.
Aslında abartılıyor. Şu anda biz rakamların takipçisiyiz. Öyle bir gidişat çok fazla yok. Olabilir yer yer bazı dönemlerde. Ama zorlandıkları dönemdi. Kabul etmek lazım. Şimdi işte 8,5 primle beraber 9. Belki bir tık daha önce, bir sonraki gıda komitesinin toplantısında desteklenirse ben burada da bir istikrar sağlayacağımızı düşünüyorum. Şekerde de bu yıl şeker rekoltemiz şükürler olsun iyi. Ülkemize rahatlıkla yetebilecek kadar ve 1/3'ünü şekerin Türkiye'de hala Türk şeker ürettiği için orada ciddi bir regülasyon kurumu olma gücümüz devam ediyor. Ve oradaki maliyetlere göre uygun bir fiyat aralığı olacağını düşünüyorum.
Evet tabii, uygulanan çeşitli projeler var. Kent tarımı başta olmak üzere önümüzdeki süreçte başka projelerin de devreye alınması öngörülüyor. Diğer taraftan salgının ve savaşın etkilerinin herhalde azaltılması tarımı üretenleri de tüketiciyi de biraz daha rahatlatacak unsurlar olacaktır. Efendim programımızın son bölümüne yaklaşıyoruz. Bu bölümde seçim bölgeniz Kars'taki gelişmeleri de ayrıca sormak istiyorum. Siz sürekli bir ayağı Kars'ta olan vekillerimizden birisiniz. Kent insanının gündeminde bu dönem öne çıkan gelişmeler neler? Hangi projelere odaklanıldı?
Şimdi tabii bizim başat sektörümüz her ne kadar turizmi biraz daha önemli bir yer olmasını sağlamaya çalışıyorsak da Kars ekonomisinde, ama başat sektörümüz bizim hayvancılık, tarım da değil, tarıma dayalı hayvancılık. Yani bizdeki tarımın kıymeti hayvana yedirdiğiniz zaman ortaya çıkıyor. Yoksa bizim öyle ticarete konu olabilecek tarımsal üretimimiz aslında çok fazla yok. O ürünü alıp hayvanınıza yedirip ete dönüştürürseniz o zaman cebinize bir şey giriyor. Biz de onun için uğraşıyoruz. Fakat bu yetiştiricilik hayvancılıkta en meşakkatli, karı en az olan taraftır. Ben tabii hem veteriner hekim olduğum için, hem ziraatçı olduğum için, hem köylü olduğum için yıllardır bu kara yazgımızı nasıl değiştirebiliriz diye gayretli olanlardan bir tanesiyim. Diğer bizim bir milletvekilimiz biliyorsunuz şu anda eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan. Dolayısıyla onun da kolu uzun, gücü şükürler olsun siyaseten de yerinde. Biz ikimiz yıllardır bu alanda işte tarıma dayalı besi bölgesi, ondan sonra kesimhane. Bakın bizim 95 yılında Kars'taki devasa et balık kurumumuzu vicdansızlar yok pahasına sattılar. O bölgenin en büyük kesimhanesiydi ve insanların umuduydu. Sıkıntılı yıllarda 2 ay önünde sıra beklerdik hayvan kestirebilmek için, bunu sattılar. Yani rantabl bir, rasyonel bir kurumu sattılar. Zarar eden, kullanılmayan bir kurumu değil. Şimdi biz o yokluğu, boşluğu sağ olsun Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Kars'ta yeniden bir kesimhane, hatta besi alanlarıyla beraber Türkiye'nin en modern kesimhanesini yaptırdık. Ben veteriner fakültesinde hocalık da yaptığım için öğrencilerin de uygulama alanı olsun. Besiciliği de Kars'ta gelsin, o kurduğumuz kesimhanelerin yanındaki besihaneler de öğrensin. Çünkü Kars hayvan yetiştirmeyi biliyor. En karlı olan besiciliği bilmiyordu. Ben şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bugün bir güzel haberle geldim buraya. Kars'a bir müjde verdik. Kars ilk defa ürün çeşitliliğini arttırmak için yıllardır silajlık mısır ekimi anlatırdık. Şimdi sağ olsunlar sahiplendiler, ciddi bir üretim var. Ve 2-3 yıldır da hem valimiz, hem özel idaremiz, hem tarım il müdürlüğümüz biz ayçiçek tarımını öğretmeye çalışıyoruz. Yağlık ayçiçeği. Ve sağ olsunlar köylümüz anlattık, tarlada gösterdik, ürün verdik, hibe verdik, gittik anlattık, başında durduk. Bu yıl ilk defa ciddi bir miktarda ayçiçeği ürettiler. Ve ayçiçeğini biz bugün yürürlüğe konulan bir tebliğ ile desteklenen havza bazlı modelin içerisine koyduk Kars'ı. Buradan da aracılığınızla Tarım Bakanımıza, Bitkisel Üretim Genel Müdürümüze, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hatta Sayın Hazine Bakanımıza, para oradan geliyor çünkü. Teşekkürlerimizi müşterilerimiz adına sunmuş olalım. Ve biz istiyoruz ki Kars'ta özellikle bitkisel üretimi arttıralım. Hayvancılığa lazım olan ürünü kendimiz yetiştirelim. Çünkü Hakkı Bey, Kars hayvancılıkta Türkiye'de 5. sıradaki bir varlığa sahip bir şehir. Ama bitkisel üretimde 70. sırada. Dolayısıyla bu hayvan varlığını bu üretimle sağlamanız mümkün olmuyor. Pahalı oluyor, altından kalkılamaz oluyor. Şimdi biz ciddi sulama alanları, barajlar yaptık Kars'ta. Kocaman, devasa. Bunları da sulamaya başlattığımız zaman benim kafamda tasarlamış olduğum o bize lazım olan üretim yapabileceğimiz hale geleceğiz. Besiciliği yapacak hale geleceğiz. Bir de Kars'ta organize besi bölgesi kurduk. Altyapısını kurduk, bitirdik. Şu anda her üretmek isteyene gel kardeşim, altyapısı hazır. Bütün her şeyiyle sana yok fiyatına bedavaya yer vereceğimiz alanlar var. Bunları yaptığımız takdirde kesimhaneyi de kurduk. Artık devlet garantisi var arkasında. Ve kendi ürettiğimizi katma değerli ürünlere, sucuğa, sosise, salama, kazın değişik ürünlerini yapıp satabilecek hale getirdiğimiz anda Kars'ın cebine çok daha fazla para girecek. Doğu Ekspresi'yle, Turizm Ekspresi'yle Kars'a gelen artık oradan Kars'ın ürünlerini alacak, Kars'a para bırakacak. Sadece Kars'tan gelip geçip böyle el sallayıp geçmeyecek ve Kars'ı da buradan son çıkış kapısı, oradan sonrası yok çünkü.
Evet.
Efendim oradan bir gelir seviyesini yükselterek yaşam standartını yükselten bir şehir olacak. Ayrıca inşallah uluslararası bir olay ama Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki bu problemleri Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çözebilirsek oradan bu Zengezur koridoru açılıyor bakın.
Evet,
çok bu önemli. Müthiş bizim artık son nokta olmamızın önündeki bütün engeller kalkacak. Oradan bütün Asya'ya, Kafkasya'ya açılabilecek bir kapı olacağız. O zaman Kars bugünkünden çok farklı bir Kars olacak. O zaman Kars uzaktaki Kars değil, merkezdeki inşallah bir Kars olacak.
Evet, tabii Kars'ın kalkınması demek aslında Doğu'nun kalkınması. Doğu'nun kalkınması tabii. Da Türkiye'nin kalkınması aynen. Demek. Bu bakımdan son derece önemli. Evet. Efendim programımızın sonuna geldik. Son olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Onların da şunu biz biliyoruz ki onlar da bu ülkeyi sevmediklerinden değil, bazı imkanları daha fazla elde etmek için gittiler. Gittikleri ülkelere katkı verdiler. Orada insanımızı tanıttılar, ulusumuzu tanıttılar. Bizim güzelliklerimizi anlattılar. Hepsine binlerce teşekkür ediyoruz. Ülkelerini sevmeye, bizi izlemeye devam etsinler.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. Sizi yine radyomuzda ağırlamayı diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, meclis gündeminin sonuna geldik. Konuğumuz AK Parti Kars Milletvekili, Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Yunus Kılıç'tı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Hoşça kalın.
Meclis gündemi.